Ayrım 38.
Bırakalım bu konuyu artık. Alyosha kendini tutamayarak birden derin bir kederle, belki sen de masonsun dedi. Tanrı'ya inanmıyorsun. Ağabeyinin ona alaylı alaylı baktığını görünce yere bakarak birden, şiirinin sonu nasıl diye sordu. Yoksa bitti mi? Şöyle bitirmek istiyordum onu. Engizisyoncu sustuktan sonra tutsağının bir şey söylemesini bekliyor bir süre. Onun hiçbir şey söylememesi ağır gelmektedir ihtiyara. Tutsağın dikkatle, sakin sakin gözlerinin içine bakarak onu dinlediğini görmüştü. İtiraz edeceği hiç benzemiyordu. Acı, korkunç da olsa bir şey söylemesini pek isterdi. Ama o sessizce ihtiyara yaklaşıyor birden. Buruşup kansız dudaklarından yavaşça öpüyor. Yanıtı bu oluyor işte. İhtiyar ürperiyor. Dudaklarının ucunda bir şeyler kıpırdıyor. Gidip kapıyı açıyor, şöyle diyor ona. Hadi git, bir daha da gelme, hiç gelme, hiç, hiç. Sonra kentin karanlık alanlarına çıkarıyor onu. Tutsak gidiyor. Ya ihtiyar? Öpüş yüreğini yakıyor ama eski düşüncesinden dönmüyor. Alyosha üzgün, sen de onunla birlikte, sen de değil mi diye bağırdı. İvan güldü. Alyosha, ömründe iki mısra yazmamış budala bir üniversite öğrencisinin budalaca şiiridir. Ciddiye aldın hemen. Şimdi doğrudan doğruya cizvitlerin yanına gidip onun yapıtını düzeltenler arasına katılacağımı sanmıyorsun ya. Tanrı korusun, bana ne bundan? Söyledim sana, 30'uma dek sürteceğim bu dünyada, sonra yere çalacağım elimdeki kadehi. Peki ya yemyeşil yapraklar, değerli mezarlar, mavi gök, ya sevilen kadın? Alyosha üzgün bir tavırla yükseltti sesini. Nasıl yaşayabileceksin, nasıl seveceksin onları? Yüreğinde, kafanın içinde böylesine bir zehir varken olur mu bu? Onlara katılmaya gidiyorsun, yoksa dayanamaz kendini öldürürsün. İvan soğuk soğuk gülümsedi. Bir güç vardır ki her şeyedir bu güç. Karamazofluk gücü. Karamazof alçaklığının gücü. Yani sefahat çamuruna dalacak, ruhunu çürüterek öldüreceksin, öyle mi? Öyle mi? Belki onu da yaparım. Yalnız 30 yaşına dek olur ki kaçınırım böyle bir şeyden ama ondan sonra... Nasıl kaçınacaksın, neyle? İçinde bu düşünce olduktan sonra olanağı yoktur bunun. Karamazofluğumla gene. Canının istediğini yap felsefesiyle mi? Canın ne isterse yaparsın değil mi? İvan kaşlarını çattı, yüzü birden bembeyaz oldu. Dün Miyusov'un pek alındığı, Dimitri'nin de pek safça yerinden fırlayıp yinelediği sözcüğü yakalayıvermişsin hemen. Anlamlı anlamlı gülümsedi. Evet, madem ki söyledik bir kez, canımın istediğini yaparım, dönmüyorum sözümden. Mitenka'nın açıklaması da fena değil hani. Alyosha hiçbir şey söylemeden bakıyordu ona. İvan birden beklenmedik bir duygululukla, ''Buradan ayrılırken koca dünyada hiç değilse benim için sen varsın diye düşünüyordum kardeşim.'' dedi. ''Ama şimdi görüyorum ki senin kalbinde de yerim yok sevgili keşişim.'' Canının istediğini yap felsefesinden vazgeçmeyeceğim. Ne dersin? Bunun için sen benden vazgeçecek misin? Alyosha ayağa kalktı, ona yaklaştı, dudaklarından yavaşça öptü. İvan birden coşmuş gibi, edebi hırsızlık diye haykırdı. Benim yapıtımdan çaldın bunu. Ama gene de teşekkür ederim. Kalk Alyosha, gidelim artık. Senin için de benim için de geç oldu. Çıktılar ama meyhanenin kapısında durdular. İvan kararlı, ''Bak Alyosha'' dedi. ''Yemyeşil bahar yapraklarına gerçekten de yeterse gücüm, sırf seni düşünerek seveceğim onları. Senin burada bir yerde var olman yeter bana. Yaşamaktan nefret etmem. Bu yeter mi sana? İstersen bir ilan-ı aşk kabul et bunu. Şimdi sen sağa, ben sola gideceğiz. Yeter artık. Duyuyor musun? Yeter.'' Yani şunu demek istiyorum, yarın gitmezsen bile, ki sanıyorum kesin gideceğim, gene bir yerde karşılaşırsak bu konuda hiçbir şey söylemeyeceksin bana. Bunu özellikle diliyorum senden. Birden sinirle ekledi, Gene çok rica ediyorum, bundan böyle Dimitri'den de hiç söz etme bana. Her şeyi konuştuk değil mi? Buna karşılık bir söz vereceğim sana. 30'uma basınca kadehi yere çalmak istersem, nerede olursam olayım, seninle bir kez daha konuşmaya geleceğim. Amerika'da bile olsam geleceğim gene, buna inanabilirsin. Özellikle geleceğim. O zaman senin ne durumda olduğunu görmek pek ilginç olacak. Görüyorsun ya, hayli ciddi bir söz. Belki de 8-10 yıl için vedalaşıyoruz şu anda. Hadi, Pater Seraphicus'una git, ölmek üzere çünkü. Ölürken yanında olmazsan seni alakoydum diye sonra kızarsın bana belki. Hoşça kal, bir kez daha öp beni ha şöyle. Hadi git şimdi. İvan birden döndü, arkasına bakmadan yürüdü gitti. Dün ağabey Dimitri'nin Alyosha'nın yanından ayrılmasına benziyordu bu. Yalnız durum biraz değişikti. O anda pek kederli olan Alyosha'nın kafasının içinde bir şimşek gibi çaktı bu tuhaf benzerlik. Ağabeyinin arkasından baktı. Nedense birden ağabeyi Ivan'ın sallanarak yürüdüğünü, arkadan bakınca sağ omuzunun sol omuzundan biraz düşük olduğunu fark etti. Şimdiye dek dikkatini hiç çekmemişti bu. Birden o da döndü, koşar adımlarla manastıra doğru yürüdü. Hava iyice kararmıştı. Korkar gibi oldu bir an. Anlayamadığı yepyeni bir duygu kabarıyordu içinde. Keşişhane korusuna girdiğinde dünkü gibi bir rüzgar çıktı gene. Yüzyıllık çam ağaçlarının tepeleri gene elemli elemli hışırdamaya başladı. Koşuyordu şimdi. Pater Seraphicus. Nereden buldu bu adı? Bir yerde okumuştur diye geçirdi içinden. Ivan, zavallı Ivan, bir daha ne zaman görürüm seni? İşte geldim keşişhaneye tanrım. Evet evet, Pater Seraphicus'tur o, kurtaracak beni. Temelli kurtaracak beni ondan. Alyosha sabah topu topu birkaç saat öncesine dek manastıra o gün dönmemek pahasına, buluncaya dek aramaya öylesine kararlı olduğu ağabeyi Dimitri'yi Ivan'dan ayrılır ayrılmaz hemen unutuvermesini sonraları anımsadıkça kendi kendine pek şaşırıyordu. 6. Henüz iyice aydınlanmamışken Ivan Fyodorovich ise Alyosha'dan ayrılınca eve Fyodor Pavlovich'in evine gitti. Ama pek tuhaftır, canı sıkılmaya başlamıştı birden. Eve yaklaştıkça çoğalıyordu bu can sıkıntısı. Tuhaflık can sıkıntısından değil, onun neden ileri geldiğini Ivan Fyodorovich'in anlayamamasındaydı. Daha önce de sık sık olmuştu canının sıkıldığı. Böyle bir anda onu buraya bağlayan tüm bağları koparıp yeniden geriye dönüş yapmaya, yeni hiç bilinmeyen bir yolculuğa çıkmaya, gene yapayalnız kalmaya, eskisi gibi çok şeyler bekleyerek, hayattan ne beklediğini, hatta ne istediğini bilmeden yaşamaya hazırlandığı bu anda, canının sıkılmasında bir olağanüstülük yoktu aslında. Gerçekten de o anda yeni, anlaşılmaz bir can sıkıntısı ruhunu sarmıştı ya, gene de ona acı veren bambaşka bir şeydi. Baba evine duyduğum nefret mi bu acaba diye düşündü. Öyleye benziyor. O kadar iğreniyorum ki, bu iğrenç eve bugün son kez gireceğim halde gene de tiksinti duyuyorum. Ama hayır, bu da değildi. Alyosha ile vedalaşmaları, aralarında geçen konuşma olmasındı. Bunca yıl sustum, kimseye açılmaya değer bulmadım da, şimdi birden saçmalayıverdim. Gerçekten de toyluğun, safça övünmek isteğinin verdiği bir can sıkıntısı. İyice açılamamaktan, hem de Alyosha'ya, onun için büyük niyetler besliyordu kuşkusuz. Alyosha gibi bir yaratığa açılamamaktan duyulan bir öfke olabilirdi bu. Can sıkıntısında bunun da payı vardı elbette ama başka bir şey vardı bunda, bambaşka bir şey. İçimi bulandıran bir can sıkıntısı bu. Ne istediğimi kestirecek gücüm yok. Hiç düşünmemek daha iyi. Hiç dememeyi deneyecek oldu Ivan Fyodorovich ama bu da bir şeye yaramadı. Bu can sıkıntısının Ivan'ı asıl öfkelendiren yanı tuhaf bir dış görünümü olmasıydı. Bunu hissediyordu. Bazen gözünün önünde bir insan dikilir ya da bir eşya durur kişinin, bir işe, heyecanlı bir konuşmaya daldığı için fark etmez onu. Ama gene de sinirlenir, acı duyar. En sonunda o yararsız eşyayı yerine kaldırmayı akıl eder. Çoğunlukla son derece anlamsız, gülünç bir şeydir bu. Yerinden başka bir yerde unutulmuş bir eşya, yere düşmüş bir mendil, dolabına kaldırılmamış bir kitap ve benzeri ve benzeri olabilir. Ivan'ın içinde de buna benzer bir duygu vardı işte. Son derece kötü, iğrenç bir ruhsal durum içinde babasının evine doğru yürüyordu. Avlu kapısına aşağı yukarı 15 adım yaklaşmıştı ki, kapıdan içeriği görünce onu böylesine üzen, canını sıkan şeyin ne olduğunu anlayıverdi birden. Avlu kapısının hemen yanındaki banka, uşak Smerdyakov oturmuş, akşam serinliğinde keyif yapıyordu. İvan Fyodorovich görür görmez ruhunu sıkanın bu uşak olduğunu, ona dayanamadığını anlayıvermişti. Her şey aydınlanmış, ışığa kavuşmuştu. Demin Alyosha, Smerdyakov'la karşılaşmasını anlatırken, birden kötü, iğrenç bir şey saplanmıştı Ivan'ın yüreğine. Hemen öfkeyle doldurmuştu içini. Sonra konuşma arasında unutulmuştu Smerdyakov. Ama Ivan'ın ruhundan hep Alyosha'dan ayrılıp yalnız başına eve doğru yürümeye başlayınca, bir zaman için unutulan o duygu çabucak üste çıkmıştı gene. Dayanılmaz bir öfkeyle, "Bu iğrenç alçak böylesine huzursuz edebiliyor beni demek," diye geçirdi içinden. Son zamanlarda, özellikle son birkaç gündür hiç hoşlanmıyordu bu uşaktan. Ona karşı içinde büyüyen nefretin farkındaydı. Bu nefretin başlıca nedeni belki de Ivan Fyodorovich yeni geldiğinde durumun başka olmasıydı. O zaman birden bir yakınlık duymuştu Smerdyakov'a, hatta ilginç bulmuştu onu. Yanına gelip kendisiyle konuşmasını öğretti ona. Öte yandan onun salaklığına, daha doğrusu kafasının içindeki huzursuzluğuna şaşmaktan seyirciyi böyle sürekli huzursuz eden şeyin ne olduğuna akıl erdiremiyordu. Felsefeden, hatta güneş, ay, yıldızlar, ancak dördüncü gün yaratıldığı halde dünyanın birinci gün nasıl aydınlandığı, buna ne anlam verilmesi gerektiği üzerinde konuşuyorlardı. Ama önemli olanın güneş, ay, yıldızlar falan olmadığını, bunlar ilginç şeyler olsa da Smerdyakov için üçüncü dereceden önem taşıdıklarını, onun bambaşka bir şey aradığını sezinlemekte gecikmemişti. Ne olursa olsun sınırsız, üstelik ezilmiş bir onur kendini göstermeye başlamıştı. Ivan Fyodorovich hiç hoşlanmıyordu bu durumdan. Nefreti de bundan başlamıştı. Sonra tatsızlıklar başladı evin içinde. Grushenka çıktı ortaya, Dimitri'nin olayları birbirini kovaladı, bir sürü huzursuzluk. Bunlar üzerine de konuşuyorlardı. Gerçi son derece heyecanlı söz ediyordu bütün bunlardan Smerdyakov ya, gene asıl amacının ne olduğu anlaşılamıyordu. Hatta bazen bilinçsiz olarak açığa vurduğu, her zaman belirsiz isteklerinin mantıksızlığına, karışıklığına şaşmamak elden gelmiyordu. Smerdyakov hep öğrenmek istiyor, önceden düşünüldüğü besbelli olan dolambaçlı sorular soruyordu. Ama bunların için sorduğunu açıklamıyordu. Hatta çoğu zaman sorgusunun en heyecanlı yerinde birden susuyor ya da bambaşka bir konuya geçiyordu. Ama sonunda Ivan Fyodorovich'in sabrını taşıran, içine böylesi bir nefreti yer ettiren, Smerdyakov'un ona karşı her gün biraz daha çok göstermeye başladığı iğrenç senli benliliğiydi. Terbiyesini bozduğu söylenemezdi. Tam tersine son derece saygılı bir tavırla konuşuyordu onunla. Ama Smerdyakov'un zamanla kendisini Ivan Fyodorovich'in düşünce arkadaşı görüyormuş gibi davranmaya başladığı dikkati çekiyordu. İkisinin arasında daha önceden varılmış, yalnız ikisinin bildiği, çevrelerinde kaynaşan ölümlü yaratıkların akıllarının bile ermeyeceği, esrarlı bir anlaşma yürürlükteymiş gibi konuşuyordu. Ivan Fyodorovich içinde büyüyen nefretin nereden geldiğini uzun süre anlayamadı, ancak en sonunda sezinledi durumu. Şimdi Smerdyakov'a bakmadan, içinde tiksintiyle, öfkeyle hiçbir şey söylemeden yanından geçmek istemişti. Ama birden ayağa kalktı Beriki. Yalnız bu hareketinden onun önemli bir konuda konuşmak istediğini anlamıştı Ivan. Başını çevirip baktı yüzüne, durdu. Bir dakika önce istediği gibi ona hiç bakmadan geçmeyip birden durması iyice bozdu sinirlerini. Smerdyakov'un özenle taranmış şakaklarına, alnına düşmüş perçemine, süzgün yüzüne öfkeyle nefret, hafif kısık sol gözü gülümseyerek şöyle söylüyordu sanki. Niçin durdun? Görüyorsun ya, akıllı insanların konuşacakları şeyleri var. İvan Fyodorovic ürperdi. Az kaldı, defol alçak diye kaçacaktı ağzından. Dengin miyim ben senin budala? Ama nasıl olduğunu kendisi de anlamadan hiç umulmadık sakin bir sesle. Ne o dedi, babam uyuyor mu? Sonra gene hiç umulmadık bir tavırla banka oturdu birden. Bir an sanki ürkmüştü, sonraları anımsadı bunu. Smerdyakov ellerini arkasına atmış, karşısında dikiliyor, kendinden emin, hemen hemen sert bir tavırla yüzüne bakıyordu. Sakin, henüz uyanmadı dedi. Sesinde, görüyorsun ya önce sen konuştun demek istiyormuş gibi bir anlatım vardı. Bir süre sustuktan sonra bakışlarını nazlı nazlı yere indirdi. Sağ ayağını ileri atıp rugan pabucunun burnunu oynatarak, size şaşıyorum efendim diye ekledi. İvan Fyodorovic olanca gücüyle kendini tutmaya çalışıyordu. Sert, soğuk bir sesle, ''Niçin şaşıyormuşsun bakalım?'' dedi. İçinde güçlü bir merak duygusunun yer ettiğini, bu merakını gidermeden buradan dünyada ayrılmayacağını nefretle, tiksintiyle anlamıştı birden. Smerdyakov çabucak kaldırdı bakışlarını, yılışık gülümsedi. ''Niçin Çermaşniya'ya gitmiyorsunuz efendim?'' Kısık sol gözü ise şöyle söylüyordu sanki. Akıllı bir adamsan niçin güldüğümü anlarsın. İvan Fyodorovic şaşırmıştı. Ne işim var orada? Smerdyakov gene sustu. Biraz sonra ağır ağır verdiği yanıtı önemsemiyormuş gibi. Benim için üçüncü dereceden önemli olan bir konudur bu. Laf olsun diye söylüyorum. Fyodor Pavlovich kendileri bunun için o kadar yalvardılar da size dedi. İvan Fyodorovic sonunda öfkeyle bağırdı. Allah'ın derdi herif, zorun ne, ne istiyorsun açık söyle. Smerdyakov sağ ayağını solun yanına çekti, göğsünü çıkardı ama hala o sakin tavrıyla gülümseyerek bakmayı sürdürüyordu. Önemli bir şey değil efendim, öyle söyleyiverdim işte. Gene bir sessizlik oldu. Hemen hemen bir dakika hiç konuşmadılar. O anda ayağa kalkmasının, kızmasının gerektiğini biliyordu İvan Fyodorovic. Ama Smerdyakov karşısında dikiliyor, bekliyordu. Bakayım kızacak mısın? Ya da İvan Fyodorovic'e öyle geliyordu. Kalkmak için doğrulur gibi oldu sonunda. Smerdyakov bu anı bekliyordu sanki. Kararlı bir sesle tane tane konuşarak, ''Çok kötü durumdayım İvan Fyodorovic'' dedi. ''Ne yapayım bilmiyorum.'' Göğüs geçirdi. İvan Fyodorovic hemen oturdu gene. Smerdyakov sürdürdü konuşmasını. İkisinin de aklı başında değil, ikisi de iyice çocukluğa döktüler işi. Babanızla ağabeyiniz Dmitri Fyodorovic'den söz ediyorum. Biraz sonra uyanır Fyodor Pavlovic, durmadan sormaya başlar gene. Geldi mi Grushenka, niçin gelmedi? Gece yarısına dek ardı arkası kesilmez sorularının. Agrafena Aleksandrovna gelmezse, sanıyorum gelmeye hiç niyeti de yok, yarın sabah gene sıkıştıracaktır beni. Niçin gelmedi Grushenka, niçin gelmedi, ne zaman gelecek? Gelmemesinin bütün suçu bende sanki. Öte yandan şu durum da var. Hava kararınca, hatta kararmadan, ağabeyiniz elinde tüfekle komşusunun bahçesine geliyor. Bana bak, suratsız aşçı bozuntusu. Onu gözden kaçırır, zamanında bana haber vermezsen önce seni gebertirim. Sabah olunca Fyodor Pavlovich gibi o da eziyet etmeye başlıyor bana. Niçin gelmedi, bugün gelir mi? Bayan gelmedi diye suç gene benim sanki. Öfkeleri günden güne, saatten saate artıyor. Bazen korkudan kendi canıma kıymayı düşündüğüm oluyor. Onlara güvenemiyorum efendim. İvan Fyodorovich sinirli sinirli, ''Ne diye soktun burnunu?'' dedi. ''Niçin haber taşımaya başladın Dmitri Fyodorovic'e?'' ''Başka ne yapabilirdim? Doğrusunu isterseniz hiç de sokmadım burnumu. İtiraz etmek cesaretini göstermeden hep susuyordum başlangıçta. Uşak Liçarda olarak yanlarında bulunmamı kendi buyurdu. O gün bugündür hep aynı şeyi söylüyor. Onu içeri alırsan gebertirim seni alçak. Sanırım yarın uzun bir sara nöbeti gelecek bana efendim. Uzun sara nöbeti de nasıl oluyor? Uzun, çok uzun bir nöbet işte. Birkaç saat, bir gün, hatta iki gün sürüyor. Bir keresinde üç gün sürdü. Çardaktan düşmüştüm o zaman. Çarpar çarpar bırakır, sonra gene başlar. Üç gün gelememiştim kendime. Fyodor Pavlovich, kent doktoru Herzenstube'yi çağırmıştı. Başımın tepesine buzla başka bir şey daha koymuştu. Gidiyordum, az kaldı. İvan Fyodorovich öfkeli, aşırı bir merakla, ''Sara nöbetinin ne zaman geleceği önceden anlaşılamaz derler.'' diye kesti sözünü. ''Yarın nöbet geleceğini nereden biliyorsun?'' ''Anlaşılamayacağı doğrudur. Üstelik çardaktan düşmüşsün o zaman.'' Her gün çıkıyorum çardağa, yarın da düşebilirim. Hem ille çardaktan düşmem gerekmez ya, bakarsınız bodrumun merdiveninden yuvarlanırım şimdi de. Görevim gereği oraya da inerim her gün. İvan Fyodorovich uzun uzun baktı ona, sonra sakin, tehdit dolu bir sesle, ''Farkındayım'' dedi, ''gizli bir amacın var. Yoksa numaradan üç günlük sara nöbetine tutulmuş numarası mı yapacaksın, söyle.'' Önüne bakarak gene sağ ayakkabısının burnuyla oynayan Smerdyakov sağ ayağını geri çekti. Onun yerine sol ayağını çıkardı öne, başını kaldırıp gülümsedi. Bunu becerebilsem, yani numara yapabilsem, tecrübeli birisi için hiç de güç bir şey değildir bu. Canımı kurtarmak için en doğal hakkımı kullanmış olurum. Çünkü hasta yatarsam, Agrafena Aleksandrovna gelse bile, hasta bir insana niçin haber vermedin bana diye hesap soramaz, utanır. İvan Fyodorovich'in yüzünde öfkeden kaslar çekilmeye başladı birden. Canın cehenneme senin de. Hep canın için endişedesin. Dimitri korkutmak istemiş seni. Öfkeyle ağızdan çıkan sözlerden başka bir şey değil bunlar. Seni öldürmez o, öldürür ama seni değil.